Birinci ayrı. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Şaki. İlk defa yayınlanan Sayıştay belgeleri. Yazarı Murat Ağırel. Türü güncel araştırma. İnkılap Kitabevi 22. baskı İstanbul 2021. ISBN numarası 978-975-10-4004-6. Bu kitap 182 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 16 Haziran 2022. Ön kapak. Ön kapakta sadece Murat Ağırel, Şaki ve ilk defa yayınlanan Sayıştay belgeleri büyük harflerle yazılmış. En üstte ise bir göz maskesi resmi var. Arka kapak. Elinizdeki kitap son dönemde kamu kurumlarındaki usulsüzlük iddiaları ile ilgili olarak yazılmış en kapsamlı çalışma. Tek cümleyle özetlenecek olursa bir Türkiye gerçeği. Büyük rakamların konuşulduğu, ilginç ilişkilerin döndüğü, şaşırtıcı olayları adeta polisiye bir film izler gibi bir solukta okuyacaksınız. Uğur Dündar. Sevgili kardeşim, dostum Murat Ağırel, yeni Türkiye'yi pek güzel anlatan Tevfik Fikret'in Han-ı İştiha şiirinde çatlayıncaya kadar yiyen tanımına cuk oturanları, devleti soyanları, korkudan titreten bir kitaba imza attı Şaki. Korumalı devlet soygunu, eline sağlık kardeşim. Ümit Zileli. Okuduğunuz kitap bir sürecin hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı sürecinin son halkası olan Sayıştay raporlarına yansıyan talan düzenini anlatmakta. Kim yapmış, nasıl yapmış, kimlerle yapmış, kimler görmezden gelmiş sorularının yanıtlarını kendiniz arayacak ve bulacaksınız. Celal Ülgen. Murat Ağırel zor ve az yapılan bir şeyi yapmış. Sayıştay raporlarını inceleyip araştırmış. Ama daha da önemlisi kamuoyundan ve TBMM'den kaçırılan raporları yazmış. Soygunlar hep oldu olacak. Önemli olan soygunları araştıracak, sorgulayacak, denetleyecek ve sonunda adalete hesap verecek sorumluların ortaya çıkarılması ve caydırıcı mekanizmaların oluşturulmasıdır. Demokrasilerin farkı budur. Adaletin olmadığı, basın ve hukuk kurumlarının sessizleştirildiği dönemlerde bu kitaplar toplumun haykırışı ve gelecek için tarihe düşülmüş notlardır. Ceyhun İrgil. Ben yaparım olur, ben harcarım olur, ben göz yumarım olur, ben izin veririm olur. Mantığının devlete hakim olması. En başta da vatandaşın cebinden çıkan ve kimi zaman katrilyonlara ulaşan her bir kör kuruşun müktedirler tarafından har vurulup harman savrulması. Kimi zaman da peşkeş çekilmesi. Genç meslektaşım Murat Ağırel Sayıştay dosyalarını didik didik ederek hazırladığı bu kitapta işte yeni rejimin bu affedilemez arızalarından birini daha ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor. Zafer Arapkirli. Murat Ağırel, 23 Eylül 1980 Adana Ceyhan'da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Ceyhan'da tamamladı. Eskişehir Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunu, biri erkek, biri kız, iki çocuk babası. 2006 yılında Cumhuriyet Meclisi adıyla başlayan internet sitesinde tanışan insanların bir araya gelip bir ses olma, mücadele etme girişimleri neticesinde Biz Kaç Kişiyiz platformu kuruldu. Bu platformun hem kurucusu oldu hem de İstanbul İl Başkanlığı'nı yaptı. Binlerce salon toplantısı organizasyonu, 5 Büyük Türkiye Forumu organizasyonu, Cumhuriyet mitinglerinin organizasyonu, 2 Hukuka Saygı mitingi, 8 Mart Emekçi Dünya Kadınlar Günü mitingi, 3 Teröre Lanet mitingi, yüzlerce tepkisel yürüyüş düzenledi. Memleket Sevdalıları Derneği'nin kurucu genel başkanlığını ve 4 dönem başkanlığını yaptı. 23 Eylül 2008 tarihinde FETÖ kumpas davası olan Ergenekon davasında gözaltına alındı ve yargılaması halen devam etmektedir. 2017 yılında Medya Siyaset adlı internet haber sitesinde yazı yazmaya başladı. Ardından yazılarını Oda TV'de devam etti. Hali hazırda Yeni Çağ gazetesinde yazmaktadır. Sadık ve Adaya. Bir millette, özellikle bir milletin iş başında bulunan yöneticilerinde özel istek ve çıkar duygusu, vatanın yüce görevlerinin gerektirdiği duygulardan üstün olursa, memleketin yıkılıp kaybolması kaçınılmaz bir sondur. Mustafa Kemal Atatürk. Ön Söz. Sabih Kanadoğlu. Fransızlar 230 yıl önce insan ve yurttaş hakları bildirisinin 16. maddesine önemli bir saptama yaptılar. Hakların güvence altına alınmadığı, kuvvetler ayrılığının belirlenmediği bir toplumun anayasası yoktur. Bu saptamanın kağıt üzerinde anayasaları var olduğu halde uygulanmayan toplumlar içinde geçerli olduğu süreçte çeşitli örneklerle kanıtlandı. Çağdaş ve uygar demokrasilerde ister parlamenter isterse başkanlık veya yarı başkanlık sistemi olsun, tamamında denetim ve denge unsurlarını taşıyan kuvvetler ayrılığı ilkesine yer verildi. Kuvvetin tek elde toplanmasının önüne geçilmek istendi. 16 Nisan 2017 halk oylamasına kadar 1961 ve 1982 anayasalarında parlamenter sistem ve kuvvetler ayrılığı ilkesi korundu, geliştirilmesine çalışıldı. Bu tarihten itibaren evrensel anayasa hukuku ilkeleri dışında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adını taşıyan bir ucube sistemle yönetiliyoruz. Yasamanın yetkileri budandı. Sözlü soru, gen soru verme, bütçe yapma ve yürütmeyi denetleme yetkisi ve yargının bağımsızlığı ortadan kaldırıldı. Anayasada sayılan temel insan hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkeleri kağıt üzerinde kaldı. Güçlerin tek kişide toplandığı rejimler demokratik değil, tek adam rejimi olarak tanımlanır. Bu rejimde demokrasinin onsuz olmaz koşulları saydamlık, çoğulculuk ve katılımcılık ilkeleri göz ardı edildi, liyakat unutuldu, yerini nepotizm ve partizanlık aldı. Kamu ve özel girişim işbirliği projelerinde, özelleştirme uygulamalarında kamu çıkarı aranmamakta, 186 kez değişen kamu ihale kanunu dürüst toplum algısına ters düşmektedir. Temel insan hakları ve özgürlüklerinden basın, örgütlenme ile ifade, toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlükleri kısıtlanan ülkelerde yolsuzluklarla mücadele olanağı bulunmamaktadır. Yakın günlerde Uluslararası İki Derneğin 2018 yılı raporları üst üste yayımlandı. Uluslararası Şeffaflık Derneği, yani Transparency International, yıllık rüşvet ve yolsuzluk algılama endeksi temiz ülke sıralamasını 29 Ocak 2019'da açıkladı. Türkiye 2018 yılında 146 ülke arasında 78. sırada yer aldı. ABD ülkelerine göre sonuncu, G20 ülkelerinde 13. ve 35 OECD üyesi devlet arasında sondan ikinci oldu. Dünya Ekonomik Forumu WEF yukarıda belirtilen raporun hemen sonrasında 2018 yılında yargı bağımsızlığı raporunu açıkladı. Türkiye 140 ülke arasında 11. oldu. 2014 raporunda ise 148 ülke arasında 85. sırada bulunuyordu. Tİ raporundaki değerlendirmeler her yurttaşın yüreğini acıtacak ve ulusal onuruna dokunacak niteliktedir. Bu değerlendirmelere göre demokrasinin vazgeçilmez kurumlarının gitgide zayıflığı vurgulanmakta ve yolsuzluk algı endeksinde Türkiye, demokrasi geleneği bulunmayan ülkelerle aynı kategoride anılmaktadır. 2013 yılında Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeler grubunda ve lider konumunda bulunan Türkiye, bugün Gürcistan, Belarus ve Karadağ gibi ülkelerin gerisine düşmüştür. Küresel sıralamada ise Türkiye, ekonomik, sosyal ve politik istikrarsızlıklarla boğuşan, demokrasiyle tanışmamış birçok ülkenin gerisinde kalmaktadır. İçinde bulunduğumuz sıkıntılar ve güçlükler toplumun bilgisiz kalmasından doğmaktadır. Değerli araştırmacı yazar Murat Ağırel'in elinizdeki eseri derin bir araştırma ve değerlendirme ürünüdür. Yolsuzluklarla beslenen bir soygun düzeninin nasıl oluştuğunu ve yürütüldüğünü örneklerle ve tüm açıklığıyla sergilediği için kendisini candan kutluyorum. Bu eser yolsuzluklarla mücadelede topluma rehber olacaktır. Bir teşekkürüm de Sayıştay raporlarını hazırlayan kurumun yürekli görevlilerinedir. İnanıyorum ki Türkiye yolsuzluklar ile birlikte yaşamaya ve anılmaya layık değildir. Türkiye er geç yolsuzluklardan arındırılmış, huzur, güven ve gönenç veren çağdaş demokrasiye mutlaka ulaşacaktır. Şaki yalnızca dağda olmaz. Erol Mütercimler. Murat Ağırel'i artık çok başarılı bir gazeteci olarak tanımaya başladık. Haksızlık ettim. Çok başarılı bir araştırmacı gazeteci oldu bile. Oda TV'de ilgiyle okuduğum yazılarını acaba kim fark edip değerlendirecek diye meraklanmışken Yeni Çağ gazetesinde köşe yazarı olarak gördüm. Büyük emekle ve dikkatle hazırladığı kitabı yayından önce okumam için benimle paylaştı. Ekonominin E'sinden anlamayan bendeniz çok etkilendim. Devletin nasıl soyulduğunu, devletin en yüce kurumunun raporlarından okumak çok sarsıcıydı. Hiç kuşkusuz Türkiye'de duyduğum hiçbir olumsuzluk beni şaşırtmıyor. Aslında kimseyi de hayrete düşürmüyor. Burası Türkiye, olur böyle şeyler diye kanıksadık mı, vurdum duymaz hale mi geldik? Yoksa yavaş yavaş haşlanan kurbağa örneğinde olduğu gibi hissetmeden ölüme mi gitmeyi tercih ediyoruz? Bilmiyorum hangisi. Ağırel iğne ile kuyu kazdığı araştırmasında iftira atmamaya, spekülatif laflar etmemeye, Sayıştay dosyalarında adları yasa dışı işlemlerle anılan iş adamlarına kumpas kurmamaya özen göstermiş. Bu anlayışla çalışmasını saygıyla okumamızın önünü açıyor. Kitabın adı Şaki. İlk okuyunca garip geliyor ancak sayfalar tüketildikçe arkasındaki ince düşünceyi kavruyorsunuz. Şaki sözcüğü sözlüklerde haydut, yol kesen anlamıyla eski devirlerden bire toplum yaşamında aynı zamanda bir hukuk terimi olarak kullanılmaktaysa da her çeşit günahı işleyen kimse olarak da ifade edilmektedir. Ağırel'in araştırmasında yerli yerine oturan tanım işte tam da budur. Yasaları hiçe sayan, hak hukuk kurallarını tanımayan bazı kişi ya da kurum, vakıf adları ardına sığınarak devleti milleti soyan yani günah işlemekten çekinmeyen bu aktörleri şaki olarak tanımlamak isabetli olmuş. Bana göre bu kitabın ardından başka araştırmalar sökün edip gelecek. Murat Ağırel'in bu kitabına bir kademe atlayarak kalfalık dönemi eseri yakıştırması yapıp ustalık eseri olacak yeni kitaplarını merakla ve heyecanla bekleyeceğim. Giriş. Yıl 2013, yer Konya'nın Ereğli ilçesi. Şimdilerde kimsenin hatırlamadığı bir haber ajanslara düştü. Başlık aynen şuydu: Konya'da 40 günlük bebek kerpiç evde soğuktan öldü. Hayatı daha tanıyamamış 21 yaşındaki maviş eş benim bebeği soğuktan donarak öldü. İki çocuğu ile birlikte camları kırık olduğu için naylonla örtülü tek odalı kerpiç evde kalıyordu. Türkiye'nin özeti gibi bir hayatı vardı bu genç kadının. Aslında pencereleri naylonla kaplı ev onun için yeni bir başlangıçtı. Çünkü o eve daha yeni taşınmışlardı. Öncesinde tarlada kalıyordu. İkiye bölünmüş olan tek odalı bölümünde oturan ve eşi askerde olan iki çocuk annesi çocuğunu emzirmek için gece uyandı. Henüz nüfusa kaydettirmediği oğlunu yatağında hareketsiz ve burnundan kan gelmiş görünce çığlık attı. Üst katta ve bitişiğindeki evde kalan yakınları yardıma koştu. Ancak Ayaz bebeğin öldüğü anlaşıldı. Aile sabah saatlerinde ise defin işlemleri için ölüm raporu almak üzere Ereğli iki nolu sağlık ocağına gitti. Eve gelen sağlık görevlileri vücudunda darp, yara ve boğulma izi bulunmayan Ayaz'ın ölümünden şüphelenip polise haber verdi. Ayaz bebeğin yapılan otopsisinde ise zatürreden öldüğü anlaşıldı. 40 günlük bebek zatürreden ölmüştü. Yaşadıkları dramı anlatan Maviş, yaz aylarında tarlalarda çalışmak üzere Adana'dan Niğde'ye geldiklerini söyledi. Orada pancar ve fasulye tarlasında çalışıp çadırda kaldıklarını aktardı. Kış ayında havuç toplamak için Ereğli'ye geldiklerini, ancak kar yağdığı için de çalışamadıklarını söyledi. Bu evi de akrabalarıyla kiraladıklarını ve kendisinin de birinci kattaki tek odalı evde kaldığını anlattı. Aynı binayı paylaştıkları üvey kız kardeşi ve diğer akrabalarının yardımıyla geçimini sağladığını ifade eden Maviş Eşme, oğlunun ölümüyle ilgili şunları söylemişti. Sabaha karşı kalktım. Bebeğimin burnundan kan geldi ve ölü olduğunu gördüm. Çocuğumu bir hafta önce hastaneye götürdüm. Herhangi bir hastalığı yoktu. Odada sadece odun yakıyordum. Akşamları soğuk oluyordu. Saat 22'ye kadar yanıyordu ve sonra sönüyordu. Olaydan sonra Ereğli Kaymakamı Şakir Erden tam bir devlet görevlisi gibi konuştu. Ailenin yardım için kaymakamla herhangi bir müracaatının olmadığını anlattı.
Kaymakamlığa gelen müracaat yok, hiçbir şey yok. 100.000 nüfuslu bir yer. Bizim gireni çıkanı X-ray cihazından geçirecek bir durumumuz da yok. Bence vatandaş bu konuda biraz ihmal etmiş diye düşünüyorum, diyerek işin içerisinden sıyrıldı.
Ağzınız açık kalacak. Milyonlarca sığınmacıya bakan Türkiye 40 günlük kendi evladına bakamamıştı. Hani tüyü bitmemiş yetim dediğimiz vardı ya, işte o 40 günlük daha adı konmamış bir bebek de aslında. Aradan yıllar geçti. Kimse bu olaydan ders çıkarmadı. İktidar kendi çarkını büyüterek sürdürdü. Ve bu kitapta okuyacağınız tamamı belgelere dayalı gerçeklerle yüz yüze kaldığınızda, pencereleri naylonla kaplanmış bir evde kendinizi soğuktan üşürken bulacaksınız. Aldatıldığınızı, soyulduğunuzu, kandırıldığınızı, hem de yüzünüze baka baka yalanlara maruz kaldığınızı anlayacaksınız. Tırnaklarınızla kazıdığınız, kanter içerisinde kurduğunuz bir yaşamın ne kadar değersizleştirildiğini göreceksiniz. Çünkü Türkiye yıllardır tek bir iktidar tarafından yönetilmesine rağmen yolsuzluk batağına hızla sürüklendi. Ne bir önlem alındı, ne de bir çalışma yapıldı. Gerekçesi ne olursa olsun hep ceplerini dolduran bir kaymak tabakası var oldu ve bu iktidar dönemiyle büyüdü. Evet, daha önce de vardı ama asalak insanlar değilse de ülkede tırnaklarıyla para kazananların üzerinden yaşayan kaymak tabakasının varlığı değişmedi. Kabul edelim, yolsuzluk artık giderek ülkenin her yerine, herkesi saran bir kanser gibi Türkiye'nin kaderi haline geldi. Birazdan okuyacağınız satırlarda öyle akıl almaz zenginleşme hikayeleri karşınıza çıkacak ki, inanın yazarken benim bile ağzım açık kaldı. Ama unutmayın, lütfen unutmayın, birileri yoksulun sırtından zenginleşip tıka basa doyarken, kuru soğana muhtaç olanları unutmayın.
Birinci ayrımın sonu, sayfa 21.